Ayrım 8. Hayalet. Joe Nesbo. Sayfa 84. 7. Bölüm. Polis memuru Truls Berntsen havalimanındaki gümrük muayene memuruyla kısa bir konuşma yapmıştı. Havalimanının Romerike polisinin yetki sahasında olduğunu bildiğini ve tutuklamanın gerçekleşmesiyle ilgisi olmadığını ama tutuklanan adamı bir özel harekat dedektifi olarak epeydir gözlem altında tuttuğunu ve kısa süre önce muhbirlerinden birinin Tort Schultz'un üzerinde uyuşturucuyla yakalandığını söyleyerek onu uyardığını söylemişti. Kimliğini göstererek Oslo Emniyet Müdürlüğü'nde özel harekat ve OSKRİM'de çalışan 3. derece bir polis memuru olduğunu söylemişti. Muayene memuru omuz silkmiş ve daha fazla sorun çıkarmadan onu 3 nezaret hücresinden birine götürmüştü. Hücre kapısı arkasından kapanınca Truls koridorun ve diğer 2 hücrenin boş olduğuna emin olmak için etrafa bakındı. Sonra klozet kapağına oturdu ve Sunta Karyola'da yüzünü ellerine gömmüş halde oturan adama baktı. Tort Schultz? Adam başını kaldırdı, ceketini çıkarmıştı ve gömleğinde parıldayan armalar olmasa Berntsen onun kaptan pilot olduğunu anlayamazdı. Kaptan pilotlar böyle görünmemeliydi. Böyle korkudan taş kesilmiş, solgun, göz bebekleri şoktan irileşip kararmış halde görünmemeliydi. Öte yandan ilk kez tutuklanan insanlar genellikle böyle görünürdü. Berntsen'in havalimanında Tort Schultz'un yerini bulması biraz zaman almıştı ama gerisi kolay olmuştu. Resmi sabıka kaydı arşivi Strasak'a göre Schultz'un sabıkası yoktu. Polisle hiç işi olmamıştı. Ve gayri resmi kayıtlara göre uyuşturucu dünyasıyla herhangi bir bağlantısı bulunmuyordu. Kimsin sen? Emrinde çalıştığın kişiler adına buradayım. Schultz ve havalimanını kastetmiyorum. Gerisini boş ver, tamam mı? Schultz Berntsen'in boynundan sarkan kimlik kartını gösterdi. Sen polissin, beni kandırmaya çalışıyorsun. Keşke öyle olsaydı, senin için iyi olurdu Schultz. Prosedürlere aykırı davranmış olurdum. Böylece de avukatının seni beraat ettirme şansı olurdu. Ama avukatları bu işe karıştırmayacağız, tamam mı? Havayolu şirketinin kaptan pilotu ışığı olabildiğince hemen göz bebekleriyle öylece bakmayı sürdürdü. Gözlerinde çok az umut belirdi. Truls Berntsen iç geçirdi. Sözlerinin anlaşılacağını ummaktan başka bir şey gelmezdi elinden. ''Yakıcı nedir biliyor musun?'' diye sordu ve sadece bir an yanıt bekledi. ''Polislerin yürüttüğü soruşturmaları mahveden kişilere denir. Kanıtların geçersiz hale gelmesini veya kaybolmasını, adli prosedürlere aykırı hatalar yapılmasını sağlayarak bir vakanın yargı önüne götürülmesini engeller veya zanlının soruşturma sırasında yapılan ufak tefek hatalar sebebiyle serbest kalmasını sağlarlar. Anlıyor musun?'' Schultz gözlerini 2 kez kırpıştırdı, sonra da başıyla yavaşça onayladı. ''Harika'' dedi Berntsen. ''Durum şu ki biz gökyüzünden düşmekte olan 2 adamız ve aramızda tek bir paraşüt var. Ben seni kurtarmak için uçaktan atladım. Şu an bana teşekkür etmene gerek yok ama bana %100 güvenmelisin. Yoksa ikimiz de yere çakılırız. Kapiş?'' Schultz yine gözlerini kırpıştırdı, anlamadığı belliydi. Bir zamanlar bir Alman polis vardı, bir yakıcıydı. Balkanlar üstünden eroin getiren bir Kosovalı Arnavut çetesi için çalışırdı. Uyuşturucular Afganistan'daki haşhaş tarlalarından kamyonlarla Türkiye'ye, ardından da eski Yugoslavya üstünden Amsterdam'a götürülür ve orada Arnavutlar tarafından İskandinavya'ya dağıtımı yapılırdı. Bir sürü sınır geçilir, bir sürü kişiye rüşvet verilirdi. Bu kişilerden biri de bu yakıcıydı. Bir gün genç bir Kosovalı Arnavut benzin deposunda ham afyonla yakalandı. Afyonları paketlemeden olduğu gibi tıkıştırıp depoyu ağzına kadar doldurmuştu. Onun gözaltına alındığı gün Kosovalı Arnavutlar Alman yakıcılarıyla irtibat kurdu. Bu Alman o genç adama gitti ve onun yakıcısı olduğunu, artık içini ferah tutmasını, bu işi halledeceklerini söyledi. Yakıcı ertesi gün tekrar geleceğini ve genç adama polise nasıl ifade vermesi gerektiğini anlatacağını söyledi. Genç adamın tek yapması gereken çenesini kapalı tutmaktı. Ama uyuşturucuyla yakalanmış bu adam daha önce hapis yatmamıştı. Hapishane duşlarında yere düşen sabunları almakla ilgili çok fazla espri duymuştu herhalde. Her halükarda daha ilk sorguda bülbül gibi şakıdı. Mikrodalgada ısıtılınca çatlayıveren bir yumurta gibiydi. Yargıcın gözüne girme umuduyla yakıcıyı ihbar etti. Polis yakıcı aleyhine kanıt toplamak için hücreye gizli mikrofon yerleştirdi. Ama yakıcı o rüşvetçi polis kararlaştırılan saatte gelmedi. Onu 6 ay sonra buldular. Parçaları bir lale tarlasına saçılmıştı. Ben şahsen şehir çocuğuyum ama cesetlerden iyi gübre olurmuş diye duydum. Bernsen susup pilota bakarak her zamanki soruyu bekledi. Pilot yatakta dikelmiş, yüzünün rengi biraz geri gelmişti. Sonunda genzini temizledi. Neden yakıcı, muhbirlik yapan o değildi? Çünkü adalet diye bir şey yok Schultz. Pratik sorunların gerekli çözümleri var sadece. Kanıtları yok etmesi gereken o yakıcının kendisi kanıta dönüşmüştü. İfşa olmuştu ve polis tarafından yakalanırsa dedektifleri Kosovalı Arnavutlara yönlendirebilirdi. Kosovalı Arnavutların kardeşlerinden biri olmadığından, altı üstü rüşvetçi bir polis olduğundan onu öbür dünyaya yollamaları mantıklıydı. Hem emniyet teşkilatından bu polis cinayetini öncelikli olarak soruşturmayacağını biliyorlardı. Emniyet teşkilatı bunu neden yapsındı ki? Yakıcı cezalandırılmıştı. Emniyet teşkilatı da kamuoyunun rüşvetçi bir polisten haberdar olmasına yol açmaktan başka bir işe yaramayacak bir soruşturma başlatmak istemez, değil mi? Schultz yanıt vermedi. Berntsen öne eğildi. Daha alçak ve sert bir sesle konuştu. Cesedimin bir lale tarlasında bulunmasını istemiyorum Schultz. Bu işten sağ salim sıyrılmamızın tek yolu birbirimize güvenmemiz. Bir paraşüt, anladın mı? Pilot genzini temizledi. Kosovalı Arnavut'a ne oldu peki, cezasını hafifletebildi mi? Bunu söylemek zor. Dosya mahkemeye gitmeden önce o adam hücre duvarında asılı bulundu. Birisi adamın kafasını elbise çengeline geçirmiş. Kaptan pilotun benzi yine soldu. Truls Berntsen, derin nefes al Schultz dedi, bu işin en sevdiği kısmı buydu. Bir kez olsun dizginlerin kendisinde olduğunu hissetmek. Schultz arkasına yaslanıp başını duvara dayadı, gözlerini kapadı. Peki ya şimdi teklifini reddedersen ve buraya hiç gelmemişsin gibi davranırsan? Olmaz. Patronumuz tanık kürsüsüne çıkmanı istemiyor. Seçme şansın yok mu diyorsun yani? Benson gülümsedi ve favori cümlesini söyledi. Schultz, seçme şansın epeydir yok. Valle Hovin Stadyumu yeşil çimenliklerden, huş ağaçlarından, bahçelerden ve verandalardaki çiçekli bahçe saksılarından ibaret bir çölün ortasındaki ufak bir beton vaha. Stadyumda kışın paten kayılır, yazın konser verilirdi. Genellikle Rolling Stones, Prince ve Bruce Springsteen gibi dinozorlar gelirdi. Raquel bir keresinde Harry'i onunla U2 konserine gitmeyi, ikna etmeyi bile başarmıştı. Oysa Harry hep kulüp insanı olmuştu ve stadyum konserlerinden nefret ederdi. Konserden sonra Raquel Harry'e takılmış, onun müzik konusunda gizliden gizliye bağnaz olduğunu söylemişti. Ama Valle Hovin çoğu zaman şimdiki gibi ıssızdı, eskimişti. Tedavülden kalkmış bir ürünü bir zamanlar üreten ve artık işletilmeyen bir fabrika gibiydi. Harry'nin buraya dair en güzel anıları Oleg'in buzda antrenman yapmasını seyrettiği zamanlara aitti. Oturup onun elinden geleni yapmasını seyrettiği zamanlara, mücadele etmesini, başarısız olmasını, tekrar başarısız olmasını, sonra başarmasını. Büyük başarılar değil, kişisel rekorunu kırması, yaş grubundakilere yönelik bir kulüp şampiyonasında ikincilik. Ama bunlar Harry'nin budala kalbinin gururla saçma ölçüde dolmasına ve hem Oleg'i hem de kendini utandırmamak adına kayıtsız bir hava takınmasına yetmişti artmıştı bile. Bu fena değildi Oleg. Harry etrafa bakındı. Ortalıkta incin top oynuyordu. Harry tribünlerin altındaki soyunma odası kapısının kilidine wing anahtarı soktu. İçeride hiçbir şey değişmemişti. Biraz eskimişti o kadar. Yerde çöpler vardı. Buraya epeydir kimsenin gelmediği belliydi. Burası insanın yalnız kalabileceği bir yerdi. Harry soyunma dolaplarının arasında yürüdü. Çoğu kilitli değildi. Ama Harry aradığı şeyi, abuz asma kilidi nihayet buldu. Anahtarın ucuna tırtıklı deliğin içine itti. Anahtar girmedi. Lanet olsun. Harry döndü. Bakışlarının büyük demir dolaplarda gezinmesine izin verdi. Durdu. Sonra da yan dolaba geri döndü. Bunda da abuz asma kilit vardı. Yeşil boyasına bir halka kazınmıştı. Bir ov. Harry'nin dolabı açınca ilk gördüğü şey Oleg'in yarış patenleriydi. Uzun, ince bıçakların kenarları kırmızıydı. Dolap kapağının iç tarafına havalandırma ızgarasına iki fotoğraf yapıştırılmıştı. İki aile fotoğrafı, birinde beş sima vardı. Harry çocuklardan ikisini ve ebeveyn olduklarını tahmin ettiği kişileri tanımıyordu. Ama üçüncü çocuğu tanıdı. Çünkü onu başka fotoğraflarda da görmüştü. Suç mahalli fotoğraflarında. Bu güzel sima ona aitti, Gusto Hansen'e. Harry onu yüzünün güzelliğinden mi tanıdığını merak etti. Gusto Hansen'i görür görmez onun o fotoğrafa ait olmadığı hissine kapılmıştı. Daha doğrusu o aileye ait olmadığı hissine. Tuhaf bir şekilde aynı şey ikinci fotoğrafta siyah saçlı kadınla oğlunun arkasında oturan uzun boylu sarışın adam için de söylenebilirdi. Bu fotoğraf yıllar önce bir sonbahar günü çekilmişti. Holman Collin'da yürüyüşe çıkmışlardı. Turuncu bitkilerin arasından geçmişlerdi ve Raquel fotoğraf makinesini bir kayanın üstüne koyup otomatik zamanlama tuşuna basmıştı. Bu gerçekten kendisi miydi? Harry yüz hatlarının bu kadar yumuşak olduğunu hatırlamıyordu. Raquel'in gözleri parlıyordu. Harry onun kahkahasını, bayıldığı ve asla sıkılmadığı, hep hatırlamaya çalıştığı kahkahasını duyabildiğini hayal etti. Raquel başkalarıyla birlikteyken de gülerdi. Ama Harry ile Oleg'in yanındayken gülüşünde sırf onlara ayırdığı farklı bir ton olurdu. Harry soyunma dolabının içindeki diğer nesnelere baktı. Kenarları açık mavi beyaz bir kazak vardı. Oleg'in tarzı değildi. O kısa ceketler ve ayrıca siyah Slayer ve Slipknot tişörtleri giyerdi. Harry kazağı kokladı. Hafif bir kadın parfümü kokusu. Şapka rafında bir plastik torba duruyordu. Harry torbayı açtı. Çabucak kokladı. Torbada bir uyuşturucu bağımlısının kullanacağı malzemeler vardı. İki şırınga, bir kaşık, bir lastik boru ve bir miktar hidrofil pamuk. Bir tek uyuşturucu eksikti. Harry tam torbayı yerine koyacakken bir şey fark etti. En arkada bir tişört vardı, kırmızı beyazdı. Harry onu aldı, göğsünde reklam olan bir futbol tişörtüydü bu. Fly Emirates, Arsenal. Harry başını kaldırıp fotoğrafa Oleg'e baktı. Oleg bile gülümsüyordu. Burada bunun muhteşem olduğu ve her şeyin iyi olacağı, hayatlarının böyle olmasını istedikleri konusunda hemfikir olmuş üç kişinin oturduğuna, en azından o sırada inanırcasına gülümsüyordu. Neden her şey ters gitmişti peki? Direksiyonun başındaki adam neden yoldan çıkmıştı? Hep yanımızda olacağını söylediğin zamanlardaki gibi yalan söylüyorsun. Harry fotoğrafları soyunma dolabından alıp iç cebine koydu. Dışarı çıktığında güneş Ullern tepesinin ardında alçalmaktaydı. 8. bölüm. Kan kaybettiğimi görebiliyor musun baba? Senin pis kanını kaybediyorum. Senin kanını da Oleg. Kilise çanları senin için çalmalıydı. Sana lanet olsun, sana rastladığım güne lanet olsun. Spectrum'daki bir konsere, Judas Priest konserine gitmiştin. Ortalıkta takılıyordun ve mekandan çıkan kalabalığa karıştın. Vay, tişörtün güzelmiş dedim. Nereden aldın? Bana tuhaf bir bakış attın. Amsterdam'dan. Amsterdam'da Judas Priest konserine mi gittin? Neden gitmeyeyim ki? Judas Priest'i tanımıyordum ama en azından biraz araştırma yapmış ve bir adamın değil grubun ismi olduğunu, baş vokalistin isminin ise Rob filan gibi bir şey olduğunu öğrenmiştim. Harika, Priest süperdir. Bir an kaskatı kesilip bana baktın. Koku almış bir hayvan gibi pür dikkat kesilmiştin. Tehlike, av veya dövüş antrenmanı arkadaşı kokusu almış gibi veya muhtemel bir ruh ikizinin kokusunu. Ne de olsa yalnızlığını ıslak ve ağır bir yağmurluk gibi üstünde taşıyordun Oleg. Ayaklarını sürüyerek iki büklüm yürüyordun. Seni tam da yalnız olduğun için seçmiştim. Amsterdam konserini anlatırsan sana kola ısmarlayacağımı söyledim. Böylece Judas Priest'ten iki yıl önce Heineken müzik holünde verdikleri konserden biri 18 ve diğeri 19 yaşında olan iki arkadaşın bir Priest albümünde gizli "Yap o işi" mesajını duyduktan sonra kendilerini vurmalarından bahsettin. Biri sağ kalmıştı. Priest heavy metal yapıyordu ve eskiden speed metal de yapmıştı. 20 dakika boyunca gotlardan ve ölümden öyle çok söz ettin ki artık kristal metin bahsini açmanın vakti gelmişti. Kafamızı güzelleştirelim Oleg. Kafa dengi iki insan olarak tanışmamızı kutlayalım. Ne dersin? Ne demek istiyorsun? Parkta bir şeyler tüttürecek eğlenceli insanlar tanıyorum. Öyle mi? İnanmamıştı. Ağır şeyler değil, met sadece. Ben kullanmıyorum, kusura bakma. Normalde ben de kullanmıyorum yahu. Bong'dan birkaç nefes çekeriz sen ve ben. O boktan tozlardan değil, gerçek metten bahsediyorum. Rob'un kullandığından. Oleg yutkunurken duraksamıştı. Rob mu? Evet. Rob Halford mu? Aynen. Onun turne görevlisinin mal aldığı adama gidiyorum şimdi. Ondan alacağım. Paran var mı? Bunu öyle rahat ve sakin bir havayla söyledim ki bana odaklanmış gözlerinde şüpheden eser belirmedi. Rob Halford meth mi kullanıyor? Ondan istediğim 500 kronu verdi. Beklemesini söyleyerek kalkıp gittim. Yolun ilerisindeki Fatherland Köprüsü'ne yürüdüm. Oleg'in görüş alanından çıkınca sağa saptım ve o sokakta 300 metre yürüyerek birkaç dakika içinde Oslo merkez garına vardım. Lanet olası Oleg Fauke'yi bir daha görmeyeceğimi düşünüyordum. Birbirimizle işimizin bitmediğini ancak sonradan platformların altındaki tünelde oturmuş küçük bongumdan nefes çekerken anladım. İşimiz kesinlikle bitmemişti. Tepemde dikilip tek kelime etmeden öylece durdu. Sonra duvara yaslanıp usulca yanıma oturdu, elini uzattı, bongu verdim. Nefes çekti, öksürdü ve diğer elini uzattı. Paranın üstü. Böylece Guslo ile Oleg ekibi gerçeğe dönüşmüş oldu. Her gün Oleg'in Klaus Olson'da mesaisi bitince, depoda yazlık işçi olarak çalışıyordu, birlikte şehir merkezine ve parklara gidiyor, Middelalder Parkı'nın kirli sularında yıkanıyor ve opera binasının etrafına şehrin yeni mahallesinin inşa edilmesini seyrediyorduk. Yapacağımız ve ileride olacağımız her şeyi, gideceğimiz yerleri birbirimize anlatıyorduk. Oleg'in yazlık işinden kazandığı parayla satın alabildiğimiz her şeyi tüttürüyor ve burnumuza çekiyorduk. Ona üvey babamdan bahsettim. Üvey annem bana asılıyor diye beni evden kovduğunu söyledim. Ve sen, Oleg, sen de annenin birlikte olduğu adamdan, birinci sınıf bir polis olduğunu iddia ettiğin Harry diye bir adamdan bahsettin. Onun güvenebileceğin biri olduğundan, ama bir şeyler ters gitmişti. Her şeyden önce onunla annenin araları açılmıştı. Sonra sen Harry'nin soruşturduğu bir cinayet vakasının içinde bulmuştun kendini. O zaman annenle birlikte Amsterdam'a taşınmıştınız. Ben o adamın muhtemelen sahiden birinci sınıf olduğunu ama bunun klişe bir ifade olduğunu söyledim. Sen de sık kullandığım hastır kelimesinin daha da klişe olduğunu söyledin. O kelimenin aslının hassiktir olduğunu bana kimse söylememiş miydi? Gerçi o bile çocuk çaydı ya. Hem neden Norveççeyi böyle abartılı bir şiveyle konuşuyordum ki? Oslo'nun doğu yakasından bile değildim. Abartmanın benim için bir prensip olduğunu, bir mesaj verdiğini ve Haster'in çok yanlış olduğu için aslında doğru olduğunu söyledim. Güneş parlıyordu ve bunun hakkımda söylenmiş en güzel söz olduğunu düşündüm. Carl Johans sokağında eğlencesine para dileniyorduk. Rathaus Plaza'nda bir kaykay çaldım. Yarım saat sonra da Jern Bane Torget'te onu biraz speed ile takas ettik. Bazı kızlar babalarının yatında onlara eşlik etmemi istedi. Ve sen direğe tırmanıp denize dalış yaptın. Ayak altında olmak istemiyordun o kadar. Hovedo'ya gittik, yüzdük ve bira içtik. Gün batımını izlemek için tramvayla Ekeberg'e gittik ve Norveç kupası vardı. Trundel aklı üzgün bir futbol antrenörü bana bakıyordu. Ve ona 1000 kron karşılığında oral seks yapabileceğimi söyledim. Adam parayı verdi. Pantolonunun ayak bileklerine inmesini bekledikten sonra tüydüm. Daha sonra adamın çok şaşkın göründüğünü ve işi senin devralmanı istercesine sana döndüğünü söyledin. Amma gülmüştük ha. O yaz bitmedi ama sonra bitti. Son paranı esrarlı sigaralara harcadık ve dumanlarını soluk boş gece göğüne üfledik. Okula döneceğini, bütün derslerden en yüksek not alacağını ve annen gibi hukuk okuyacağını söyledin. Ardından da lanet olası polis akademisine gideceğini. Gülmekten gözümüzden yaş geldi. Ama okul başlayınca seni daha az görür oldum. Samanla görüşmelerimiz iyice azaldı. Sen Holman Colon tepesinde annenle otururken ben bir müzik grubunun prova odasında bir şiltenin üstünde uyuyordum. Ekipmanlarına göz kulak olduğum ve prova zamanlarında uzak durduğum sürece orada kalabileceğimi söylemişlerdi. Böylece küçük ve sıradan hayatının güvenliğine döndüğünü düşünerek senden umudu kestim. O sıralar torbacılığa başladım. Bu tamamen tesadüfen oldu. Birlikte yaşadığım bir kadını iyice sömürdükten sonra Oslo merkez garına gittim ve Tutu'ya elinde met olup olmadığını sordum. Tutu biraz kekemeydi ve Alnabru'daki Los Lobos çetesinin lideri Odin'in kölesiydi. Lakabını şöyle almıştı. Bir keresinde Odin bir valiz dolusu uyuşturucu parasını aklama amacıyla Tutu'yu İtalya'da devletin işlettiği bir bahis acentesine hileli bir maç için onun adına bahis oynamaya göndermişti. Ev sahibi takım 2-0 kazanacaktı. Odin Tutu'ya İngilizce 2-0 yani 2-0 demeyi öğretmişti. Ama sonra dönüm noktası geldi. Tutu bahis oynamaya çalışırken çok heyecanlanınca tu diye kekelemeye başladı. Bahisçi de onun İngilizce tu dediğini sanarak kupona 2-2 diye yazdı. Maçın bitimine 10 dakika kala ev sahibi takım 2-0 öndeydi. Elbette ve her şey güllük gülistanlık gibiydi. Ama bahis kuponunda 2-2 yazdığını fark edince Tutu'nun dünyası karardı. Odin'in onu dizinden vuracağını biliyordu. Odin insanları dizinden vurmayı sever. Ama sonra ikinci dönüm noktası geldi. Konuk takımın yedek kulübesinde Polonyalı yeni bir santrfor oturuyordu. İtalyancası Tutu'nun İngilizcesi kadar kötü olduğundan maçın hileli olduğunu anlamamıştı. Teknik direktör tarafından sahaya gönderilince aldığı paranın hakkını vermek için canını dişine taktı ve gol attı. İki kez. Tutu kurtulmuştu. Ama o gece Oslo'ya indikten sonra dosdoğru Odin'e ne kadar şanslı olduğunu söylemeye gittiğinde talihi tersine döndü. Yanlışlıkla başka bir skora bahis oynadığını haber vermekle başladı. Ama heyecandan öyle kekelemeye başladı ki Odin sabrını yitirip çekmeceden bir altı patlar çıkardı ve saat 3 yönüne dönerek Tutu'yu, adamcağızın Polonyalı ile ilgili kısma gelmesine epey varken dizinden vurdu. Her neyse o gün Oslo merkez garında Tutu elinde met kalkanmadığını tozlat idare etmem gerekeceğini söyledi. Toz daha ucuzdu ve onda da metamfetamin vardı. Ama kafasını hiç sevmem. Met o hoş mavi kristalleriyle uçururken Oslo'da satılan pis kokulu sarı bokun içine kabartma tozu, rafine şeker, aspirin, B12 vitamini filan gibi bir sürü şey katıyorlar. Eski kulağı kesiklere de speed tadında ağrı kesici tozu satıyorlar. Ama Tutu'nun elindeki malı cüzi bir indirimle aldıktan sonra biraz da ağ alacak param vardı. Amfetaminler mete kıyasla katkısız sağlıklı gıda gibi olduğundan biraz yavaş etki ediyorlar o kadar. Biraz speed çektim ve methi biraz daha kabartma tozu katarak plata'da müthiş bir kârla sattım. 8. ayının sonu. Sayfa 95.